Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah hem 30. ayet-i kerimeyi hem de birkaç ayet öncesini de hatırlayarak programımıza başlamış olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam öncelikle arzu ederseniz 30. ayet-i kerimeyi meali şerifiyle birlikte takdim edelim ve sonrasında da 28 ve 29. ayet-i kerimeleri de kısaca mealen hatırlamış olalım. Oradan da devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ahsene amelâ. Buna karşılık iman edip salih ameller işleyenlere gelince hiç şüphesiz biz güzel güzel amel yapanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Bu 30. ayet-i kerimeydi ama bunun evvelini de tabi 28 ve 29. ayet-i kerimeyi de şöyle kısaca hatırlayacak olursak bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz Teala şöyle buyurmuştu hocam. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet edenlerle beraber olmaya candan bir şekilde sabret. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da zinetine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsani arzularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. De ki gerçek Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki duvar gibi yükselen alevleri onları çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip su istediklerinde kendilerine tıpkı erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O su ne fena bir içecek, o ateş ne kötü bir barınaktır. Ve devamında da 30. ayet-i kerime. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu Kehf suresini tabi 29, 30, 31. ayetleri birbiriyle irtibatlı. Cenab-ı Hak hakkın, gerçeğin yani İslam'ın ya da Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğini ifade ediyor. Arkasından dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Tabii burada bir insana bir hürriyet veriliyor dünyada. İster inanır, ister inkar eder ama bunun mutlaka imanın da inkarında karşılığı olacaktır. En azından ahiret bakımından karşılığı olacaktır. İşte önce inkar edenlerin durumu 29. ayet-i kerimede ifade ediliyor. Onlar için bir ateş hazırlandığı, cehennemin hazırlandığı ifade ediliyor. Ve cehennemde karşılaşacakları bir takım durumlar, manzaralardan haber veriliyor. Bu 29. ayet-i kerimede. İşte inkar, dileyen inkar etsin ama bu inkar etmenin de bir sonucu olacaktır, bir neticesi olacaktır. Bu da cehennem olacaktır. İşte cehennemle ilgili bazı tasvirler yapılıyor. 30. ayette ise, geldiğimiz bu 30. ayet-i kerimede ise iman edenlerin, tabi iman sadece iman değil ve amelus salihat, salih amel işleyenlerin nelerle karşılaşacakları, onların durumu, tabi neticede onların cennete erecekleri ve cennetle ilgili burada bir takım yine tasvirlere yer verilmiş oluyor 30 ve 31. ayet-i kerimede. 30. ayet-i kerimeden şöyle yakından bakacak olursak Estaizu billah, bismillah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât. Burada iman arkasından salih amel zikrediliyor. Bundan öncekinde ise yani dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Arkasından inne âtedne lizzâlimîn. Küfür ve zulüm, küfrün arkasından zulüm geliyordu önceki ayette. Tabii şirk, Allah'ı inkar etmek, Allah'a asi olmak bunlar en büyük zulümdür. En başta kişinin kendi nefsine zulmüdür. Bu da başlı başına bir zulümdür ama ayrıca tabii insan inkarcı olur. Ayrıca başka kul hakkına da gidebilir, başka zulümler de yapabilir. Burada da iman ve salih amel 30. ayet-i kerimede peş peşe iman ve salih amelin zikredildiğini görüyoruz. İman eden ve salih ameller işleyenlere gelince inna la nudî'u ecre men ehsene amela. Biz güzel ameller işleyen, güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak yapılan hiçbir şeyi zayi etmez. Femen ya'mel mithkale zerratin hayra yara ve men ya'mel mithkale zerratin şerra yara. Zerre ağırlığınca iyilikte, zerre ağırlığınca kötülükte, hayırda, şerde mutlaka insanın karşısına çıkacak. Burada da Cenab-ı Hak iman ve ameli salihlerin asla zayi olmayacağını ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla demek ki tek başına iman olmaz. İmanın gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Burada amilus salihat, salihat kelimesi salih kelimesinin çoğuludur. Salih, saliha. Salihanın çoğulu olunca tabii salihat oluyor. Esasen bu bir sıfattır. Saliha kelimesi, salihat onun çoğulu. Çoğunlukla İslam'ın, dinin güzel gördüğü ameller için kullanılır. Zamanla tabii bu bir sıfat olduğu halde ayrıca bir ameli salih ile beraber zikredilmeden de tek başına salihat denilince salih ameller anlaşılıyor. Bunun bir benzeri el hasene kelimesidir. Hasene, hasenat. Hasene de iyilik, güzellik demektir ama güzel olan ameller bununla kastedilmiş oluyor. Yine ayet-i kerimede ecir kelimesi var. Biz güzel işler, ameller işleyenlerin ecrini zayi etmeyiz buyuruyor. Ecir aslında yapılan işin karşılığı demektir. Hani Türkçe'ye de geçmiş ücret, ücret diyoruz. Yapılan bir şeyin karşılığı demektir. Tabi ayet-i kerimede özellikle sevabın sadece bilgi seviyesinde değil, ilim seviyesinde değil, amel ile kazanıldığını ifade ediyor ayet-i kerime. Ehsene amela, ayrıca ayetin sonunda da amel kelimesinin geçmesi önemli. Dolayısıyla sadece bilmekle, iman etmekle iş bitmiyor. Mutlaka insan öğrendiğinin, inandığının gereklerini yapması gerekir ki, amel işlemesi gerekir ki onun için bir ecir, sevap verilmiş olsun. Nitekim tabii amel önemli çünkü insan tamam amel tek başına yeterli değil. Yani yaptığımız ameller de cennetin karşılığı değil veya Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin elbette karşılığı değil ama Cenab-ı Hak yine de kullarının amellerine göre ihsanda bulunuyor, lütufta bulunuyor. Nitekim şöyle bir rivayet var. Efendim, "Udhulul cennete bi fadli ve iktesimuha bi amalikum." Cennete benim fazlımla, lütfumla girin. Cenneti de aranızda amellerinize göre paylaşın. Demek ki elbette amel cennetin karşılığı, ücreti değil. Çünkü dünyada da birçok nimetler var. Onların şükründen dahi aciziz ama Cenab-ı Hak yine de kulların amellerine göre bu ihsanda bulunuyor. Onun için amel konusunda da gayretli olmak gerekiyor. Bu ayeti kerime ile ilgili olarak şöyle bir rivayet var. Veda haccı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafat'ta devesi üzerindeyken bir bedevi kalkıp ben öğrenmek isteyen bir adamım. Yani ben bir şeyler öğrenmek istiyorum. Dedikten sonra bu geldiğimiz ayeti Kehf suresinin bu 30. ayeti kerimesini okuyor. Bu ayeti kerime hakkında bana bilgi ver deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Arabi ma ente minhum bi ba'id. Ey Arabi sen bu ayette bahsedilenlerden uzakta değilsin. Efendim ve ma hum anke bi ba'id. Onlar da senden uzakta değil. Hum haulâil arba'a ellezîne hum vukufun ma'i Ebu Bekir ve Umar ve Osman ve Ali. Onlar dört kişidir. Onlar şu yanımda duran Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'dir. Diyerek kavmine bu ayetin işte bu dördü hakkında nazil olduğunu bildir şeklinde de bir rivayet var. Böyle bir rivayet var. Yani dolayısıyla ameli salih isteyen, iman edip imanının gereğini yapanların örneği olarak en başta Hulefai Raşidin, daha sonra peygamberimizden sonra onun halifeleri olan ilk dört halifeye işaret ettiği şeklinde de bir nakil, bir rivayet vardır.
Peki hocam 31. ayet-i kerimeye geçecek olursak Estaizu billah, bismillah أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. İşte onlar için altlarından ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler. Tahtlar üzerlerine yaslanarak otururlar. Bu nimetler ne güzel mükafat. O cennet ne güzel bir barınaktır. Evet, burada da az önce belirtildiği üzere iman edip bununla birlikte salih ameller işleyenlerin mükafatlarının daha da açık bir hali var herhalde.
Evet, işte önceki 29. ayet-i kerimede inkar edenlerin, zulmedenlerin varacakları cehennemle ilgili tasvirler vardı. İşte onlara mukabil, onlara karşılık iman edip salih amel işleyenlerin işte bir önceki ayet-i kerimede, 30. ayet-i kerimede ecirlerinin, karşılıklarının asla zayi edilmeyeceği, amellerinin boşa gitmeyeceği ifade edildikten sonra cehennemliklere mukabil cennetliklerin nail olduğu bazı nimetlere, bazı hususlara burada işaret ediliyor. İlk olarak işte ulaike lehum cennetu adn. Onların ameli zayi edilmez. Onlar için karşılık olarak ne vardır? Adn cennetleri vardır. Tabii bu adın cennetlerinin de arkasından diğer özellikleri, sıfatları sayılıyor. Adın aslında ikamet anlamına geliyor Arapçada. Kelimenin anlamlarından birisi bu. Yani onların orada ikamet edecekleri, sürekli kalacakları cennet vardır demektir. Tabii bu adın kelimesinin cennetteki belli bir yerin adı olması da mümkün görülmüş. Müfessirler tarafından burası yani Adın cenneti veya Adın cennetin ortası ve en şerefli yeridir bu tefsire göre. Tabii cennat kelimesi cennet kelimesinin çoğuludur. Cennetler var onlara. Tabii bu muhataplar çok olduğu için cennet kelimesi çok olabilir. Bir diğer sebep de tabii farklı farklı cennetler var. Cennetin de dereceleri var. Herkesin için hazırlanmış cennet ameline göre farklı farklı. İşte mesela kişinin durumuna göre, haline göre demek ki cennetteki yeri de farklılık arz ediyor. Nitekim buna misal olarak Rahman suresindeki 46. ayet-i kerimede وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbinin makamından, Rabbinin huzurunda durmaktan korkan, Allah'ın huzurunda hesap vereceğinden korkan ya da kimseye iki cennet vardır buyuruluyor. Ya da yine aynı surenin 62. ayet-i kerimesinde ve min dunihima cennetan. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha vardır. Yani bu iki cennetten başka iki cennet vardır. Dolayısıyla cennetin çok sayıda olduğu anlaşılıyor. Ya da şöyle de anlaşılabilir. İşte iman edip salih amel işleyenlere durumlarına göre bir kimseye birden fazla da cennet lütfedilebilir, verilebilir. Bir değil birden çok cennette ona yer verilebilir, yerler verilebilir. Bu şekilde anlaşılması mümkün ayet-i kerimenin. Tabii ardından bu adın cennetlerinin özellikleri sayılıyor. Tecrimin tahtihimul enhar. Onların efendim ayaklarının altından nehirler akar, zeminlerinde ırmaklar akar diye ifade ediliyor. Yuhallevne fîhâ min esâvira min zeheb. Orada efendim altından bileziklerle bezeneceklerdir. Bilezikler takınacaklardır. Yelbesune thiyaben hudran. Yeşil elbiseler giyeceklerdir. Min sündüsin ve istebrak. İnce ipekten, kalın ipekten müttekiine fiha alel araik ve orada tahtlara kurularak, tahtların üzerine oturup kurularak orada böyle nimetlere nail olacaklardır diyerek bu adın cennetlerine girecek iman ve salih amel ehlinin karşılaşacağı bir takım nimetlerden bahsediliyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili hadis-i şeriflerde pek çok tasvirler var. Burada onlardan sadece bir bölümünü görüyoruz. Tabi cennetin zemininde nehirler aktığından bahsediyor ayet-i kerimede. Başka ayet-i kerimelerden öğrendiğimize göre Burada şarap, tabi cennet şarabı, sarhoşluk vermeyen cennete mahsus bir içecek. Süt, bal ve tatlı sudan oluşan farklı nehirler olduğuna dair ayet-i kerimelerde bilgiler var. Tabi zeminlerinden su akması bahçeye kıymet verir. Dünyada da böyledir. Yani su hayattır. Bir bahçenin içinden su akıyorsa, ortasından su akıyorsa bu onu daha değerli, kıymetli kılar. Cennette bu şekilde tasvir ediliyor. Yine onlar bilezikler takınacaklardır, bezeneceklerdir. Esavir kelimesi bilezikler demektir. Bu kelime Arapçada nekradır. Yani nekre olması bu bileziklerin çokluğunu ya da kıymetini ifade etmek için kullanılıyor. Said bin Cübeyr'den gelen bir nakle göre cennet ehline farklı bilezikler lütfedilecek. Efendim her biri en azından üçer bilezik takacak. Bunlardan birisinin altın, birisinin gümüş, diğerinin inci ve yakuttan olduğunu söylüyor Said bin Cübeyr. İşte bunları arda arda, ya arda arda takacaklar ya da efendim hepsini bir arada ya da değişik zamanlarda farklı bilezikler takacaklar gibi böyle bir izahta, yorumda bulunmuş. Yine onların ipekten elbiseler giyecekleri naklediliyor ki ipekten elbise giymek malumunuz dünyada İslam'a göre erkeklere yasaklanmıştır. Kadınlara serbesttir ama buradaki ipeklerin bir kısmının ince, bir kısmının kalın ipekten yeşil elbiseler olduğu ifade ediliyor. Sündüz ipeğin incesine, ipek kumaşının incesine, istebrak ise kalın olanına verilen isimdir. Yine Arapçada dibaç, dokuması ve dolgusu ibrişim olan, yani ipek olan elbiseye deniyor. Dolayısıyla tabii ipeğin farklı çeşitlerinden yeşil elbiseler giyecekleri burada ifade ediliyor. Tabii dünya hayatında baktığımız zaman insanlar ya süslenmek için bir takım şeyleri kullanırlar ya da bir kısmını örtünmek için kullanırlar. Yani insanın dünyada giyinmesi veya taktığı bir takım malzemeler ya örtünmek içindir ya süslenmek içindir. Yani burada iki maksat da vardır. Ayet-i kerimede dikkat edilecek olursa yuhallavne fiha min esabira diye başlıyor. Yani altın bileziklerle bezenirler, bu meçhul bir ifadeyle kullanılıyor. Örtünmeyle ilgili şeylere gelince yelbesun, bu fiil onların kendilerine nispet ediliyor. İnce ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler, giyme fiili onlara nispet ediliyor. Burada tabii bir incelik var. Buradaki süse dair olan bileziklerin, takıların ya melekler tarafından ya da Allah'ın lütfuyla onlara ikram edileceği gibi bir izah yapılmış burada. Ama ince ve kalın ipekten bahsedilirken kendileri giyecekler gibi. Dolayısıyla giyinmenin Allah'ın bir vaadi olarak, amelleri karşılığı olarak onlara lütfedileceği ama diğer işte bilezik vesaire gibi bezenme, süslenme ile ilgili olanların ise ziyade Allah tarafından fazladan bir ikram olacağı şeklinde de yorumlanmıştır, izah edilmiştir. Tabii bezenmek ikram olduğunu gösterir. Onların ayrıca orada süsleneceklerini ifade eder. Tabii giyinmek ise böyle değil. Yani giyinmek bir temel bir ihtiyaç gibi. Cennette de demek ki böyle. Yani insan efendim örtünmek için olan elbiseyi herkes kendi giyer bir de. Malum olması, fiilin giyerler denilmesi. Sultan bile olsa, sıradan veya en fakir, en muhtaç insan bile olsa örtünmek için olan kıyafetini kendisi giyer. Onun için burada dediğimiz gibi kendisine nispet edilmiştir. Ama ziynet için olursa hani sultanlar gibi, gelinler gibi bilmem böyle, yani başkaları ne yaparlar, buna yardımcı olurlar. Yine ayet-i kerimede koltuklara yaslanacakları ifade ediliyor. Koltuklara dayanacakları ifade ediliyor. Tabii bu nimete eren, huzur içerisinde olan insanların, dünyadaki efendim padişahların tahtlarına oturup yaslanmaları bunu ifade eder, nimeti ifade eder, huzuru ifade eder. Onların bu şekilde oturacakları ifade ediliyor. Tabii bunların aynı zamanda ayet-i kerimenin sonunda ne güzel karşılık, olduğu. Yani güzel bir sevap itaatin karşılığıdır. Ve cennet içinde ne güzel kalma yeri ifadesi kullanılıyor. Koltuklara yaslanmak için burası ne güzel dayanak ya da bu cennet istirahat etmek için ne güzel yerdir, menzildir manasına. Tabii buradaki cennet nimetleri anlatılırken esas maksat işte o cennetlere layık olan ameller işleyebilmektir. Ona uygun davranışlar yapmaktır. Cennetin bu şekilde tasvir edilmesi ya da önceki ayette cehennemin dehşetini anlatan bir takım hususların zikredilmesi insanı cehenneme götürecek yanlış amellerden, günahlardan uzak durmaya insanı teşvik etmek içindir. Evet, bu Te'vilatün Necmiye diye bir eser var. Necmettin Dahi Hazretleri'nin tasavvufi bir tefsir. Orada bu ayet-i kerime ile ilgili şöyle hoş bir izah var, yorum var. Tabi iman ve amel ehli için, amenu ve aminus salihat, iman edip salih amel işleyenler için yaptıklarının güzel olmasına, salih olmasına uygun olarak güzel bir karşılık vardır. Lillezine ahsenul husna diye bir ayet-i kerimede de aynı şey ifade ediliyor. Güzel amel işleyenlere güzel karşılık var. Ve ziyade hatta fazlası var buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabi o fazlalık Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek olarak da tefsir edilmiş, izah edilmiş. Dolayısıyla iman ve salih amel karşılığında cennete ve köşklerine erişmek, cenneti seyretmek mümkündür. Bu da ne olur? İyi bir niyette, samimi bir niyette, ihlasla, samimiyetle yapılan salih amellerle, bedenle yapılan ameller ve taatler, ibadetler neticesinde insan cennete kavuşabilir. Ama öyle salih ameller vardır ki insan onları yapar, onları yerine getirirse cennetten de daha yüksek, daha yüce olan bir mevkiye, makama erişir ki o da Allah'ı seyretmektir. Yani demek ki bedenimizle yaptığımız salih ameller bizi cenneti seyre, cennete ulaştırıyor. Ama işte bu kalbi ibadetler, kalple olan ibadetlerde bizi cennetin sahibi olan Allah'a, ona, onu müşahedeye, onu seyre, onun cemalini görmeye ulaştırır diyor Necmettin Dahi Hazretleri. Nedir kalbi ibadetler? Kalbin amelleri nedir? İşte bedenin amelleri malum. En başta farzlar, nafile ibadetler, bedenimizle yaptığımız ibadetler, salih ameller malum. Mali, bedeni, bütün ibadetler. Ama aynı zamanda demek ki kalbi ibadetler de bizi Allah'a yaklaştırır. Onun seyrine bizi yaklaştırmış olur. Nedir bu da? Mesela sıdk ile hakkı talep etmek. Yani kalbinden niyeti Allah'a ulaşmak, Allah'ı talep etmek samimiyetle. Tevhidde ihlas. Yani Allah'ın birliğinde ihlas sahibi olmak. Tevhide gönülden, Allah'ın birliğine gönülden inanmak. Hem itikat bakımından hem yaptığı ameller bakımından hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak. İhlas, yaptığını sırf Allah için yapmak. Dünyayı gönlünden çıkarmak, Allah'tan gayrısından kalben yüz çevirmek. Yani bütün arzusu, isteği, teveccühü, yönelişi Allah'a olmak, bütün varlığı ile Allah'a yönelmek efendim ve bütün iradesini, bütün varlığını, hayatını, ölümünü İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin diye söylüyor ya, hayatı, ölümü, yani bütün kalbiyle Allah'a yönelmek. İşte mesela namazda kalbiyle kıbleye, Kabe'ye yöneliyorsa, bedeniyle Kabe'ye yöneliyorsa, kalbiyle Allah'a yönelmek. Diğer bütün ibadetlerini de sırf Allah için yapmak, şekil değil. Dolayısıyla demek ki böyle bir kalbi amellere insan sahip olursa, nasıl ki bedeniyle yaptığı amellerle cennete nail olduğu gibi, kalbini bu şekilde insan eğitir, terbiye eder, nefsini tezkiye, kalbini tasfiye ederse, kalbini kalbi selim haline getirirse, o zaman bunun neticesinde de cennetten daha âlâ, daha yüksek, daha yüce, onunla mukayese bile edilmesi mümkün olmayan alemlerin Rabbinin seyre, ona yakınlığa ulaşır diye böyle güzel de bir izahda, yorumda bulunuyor. Tabii ya bu işlerde boş temennilerle olmuyor. Ameli salih gerekiyor. Yani iman, arkasından iman ettiğini uygulamak, tatbik etmek, sadece şeklen yaşamak da değil. Demek ki bunu kalbi bir derinlikle, kalbi bir samimiyetle, hassasiyetle, rikkatle yapmak gerekiyor. İnsan bu dünyada işte ne ekerse orada onu biçer. Dünya mezraatül ahirah diye de bir söz vardır. Dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan burada ne ekerse orada onu biçer. Arpa eken arpa biçer, buğday eken orada buğday biçer. Ya tabii bu mecazi anlamda. Dünyada da bu böyledir. Yani arpa ekip buğday çıkmaz. Ne ekerse insan onu biçer. Nitekim şöyle bir hikaye de nakledilmiş. Belh şehrinde adamın birisi kölesine işte buğday ekmesini emretmiş. Köle de gidip arpa ekmiş. Hasat vakti gelince bakmış ki tarladan buğday değil arpa çıkmış. Köle demiş ki efendisine niye böyle yaptığını sorunca, ben olur ya buğday biter ümidiyle arpa ekmiştim deyince efendisi tabii kızıyor. Ey ahmak diyor. Hiç sen arpa ekip de buğday hasat eden kimse gördün mü? Tabii köle de biraz hikmet ehli bir köleymiş. Köle de şöyle cevap veriyor. O halde diyor efendisine, sen Allah'a isyan edip dururken onun rahmetine nail olmayı, onun nimetlerine nail olmayı nasıl umarsın? Günahlar işleyip de Allah'ın lütfunu nasıl beklersin? Herkes ne ektiyse sonunda onu biçer manasına böyle söylüyor. Dolayısıyla dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan burada ne tür ameller işlerse, kendisini ahirete nasıl hazırlarsa orada onun karşılığını bulacaktır. İyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülüğün karşılığını bulacaktır. İşte Mevlana'nın da Mesnevi'de aynı şeyi ifade ediyor. Sen inanmazsan da herkes bilir ki diyor, ne ekersen bir gün gelir onu biçersin. Onun için güzellikler dermek, güzellikler biçmek istiyorsak ahirette, bu yaşadığımız hayatı, dünyayı ona göre güzelliklerle bezemek durumundayız. Aksi halde yanlışlarla geçirirsek ya da boş geçirirsek, ahirette karşımıza boş, yani istediğimiz şeylere nail olmak ümidimiz boşa çıkacaktır.
Peki hocam, 32. ayet-i kerimeye geldiğimizde burada aslında Kehf suresiyle alakalı başta sizin de bahsettiğiniz üzere bazı konu başlıkları vardı. Burada da bu ayet-i kerimeden itibaren şimdi aslında iki insan prototipinin hali, belki de müminle kafirin iç dünyaları ile alakalı bir kıyaslama, bir örneklemeye şahit oluyoruz. Arzu ederseniz öncelikle takdim edeyim. Estaizu billah, bismillah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Onlara şu iki adamı örnek ver. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların etrafını hurmalıklarla donatmış ve aralarına da bir ekin tarlası yerleştirmiştik. Buyurun hocam.
Evet, işte önceki bölümde, yani bundan önceki 3 ayette iman eden ve inkar eden insanların akıbeti, birisinin efendim iman edenin cennetlik olacağı, inkar edenin cehennemlik olacağı anlatılıyordu. Tabii öncelikle cehennemle ilgili bazı tasvirler, arkasından cennetle ilgili tasvirler yer alıyordu. Bu başladığımız ayetten itibaren de iki tane adam misal veriliyor. İşte biri nimetler içerisine dalmış ama kafir olan bir kimse. Öbürü de dünya hayatını ahiret için sermaye yapmış, ahiret için yapmış iki adam ya da iki kardeş misal olarak anlatılıyor. Onların durumları, birisinin bahçe edinmesi vesaire gibi, bu bahçelerin durumu, adamların durumu ve arkasından tabii meydana gelecek işlerden bahsediliyor. Evet, burada öncelikle onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Yani ey Muhammed, Allah'ın nimetleri içinde yüzen kafirlerle fakirliğin sıkıntılarına göğüs geren müminlere şu iki adamı misal olarak anlat, misal olarak getir. Tabii bu iki adam kimdir? Raculeyn diye geçiyor ayet-i kerimede. Tabii Kur'an-ı Kerim'de bu iki adamın kim olduğu açıkça ifade edilmiyor. Onun için tefsirlerde bu iki adam kimdir, bununla ilgili farklı değerlendirmeler yapılmış. Bir görüş odur ki hayali iki adamdır. Yani bunlar gerçek adamdan ziyade iki hayali kimse misal veriliyor. Bir diğer tefsire göre ise bunlar İsrailoğullarından, Yahudilerden iki kardeştir şeklinde de izah yapılmış. Celaleyn tefsirinde bu iki adamın bir kralın iki oğlu olduğu söylenmiş. Ebu Hayyan Endülüsi ise 34. ayet-i kerimede fakale li sahibihi ifadesi geçtiği için efendim buradaki sahip kelimesini kullandığından dolayı bunların arkadaş oldukları, yani kardeş olmadıkları gibi bir netice çıkarmış. Ancak Ruhul Beyan'da Bursevi Hazretleri diyor ki, yani bazen insan kardeşine de efendim arkadaş diyebilir, dost diyebilir. Yani bu kardeş olmalarına mani değildir. Buradaki tek başına ifade eden hareketle, yani dolayısıyla kardeş olmaları da mümkündür. Ama netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'de veya bu konuyla ilgili net bir hadis olmadığı için burada farklı yorumlar, değerlendirmeler yapılmış. Bir takım İsraili rivayetlerden de etkilenilerek veya istifade edilerek işte bir görüşe göre bunlar iki kardeştir şeklinde. Bunlardan birisi mümindi, adı Yahuda idi, işte diğer ise kafirdi, adı Kutrus'tu diye. Bunlar İsraili bilgiler, o şekilde alınmış. İşte bu bilgilere göre bu iki kardeşe babalarından çok miktarda miras kalmış. İşte 8000 dinar gibi, dinar altından olan para. Aralarında taksim etmişler. Kafir olan kardeş hissesine düşen mirasın 1000 dinarı ile arazi satın almış. 1000 dinarı ile bir malikane yaptırmış. 1000 dinarı ile evlenmiş. Kalan 1000 dinarı ile ise işte hizmetçiler tutmuş, farklı eşyalar satın almış. Mümin olan kardeşi ise efendim işte Allah'ım kardeşim 1000 dinara bir arazi satın aldı, ben de 1000 dinara senden cennette yer almak istiyorum diyerek bu 1000 dinarını tasadduk etmiş. Arkasından kardeşim 1000 dinara bir malikane yaptırdı, ben de bu miktarı senin yolunda sarf ederek cennette bir köşk sahibi olmak istiyorum diyor. Ve yine o 1000 dinarı tasadduk ediyor. Yine Allah'ım kardeşim 1000 dinara bir kadınla evlendi, ben de cennette hurilere nail olmak istiyorum, onun için bu 1000 dinarı da onun için tasadduk ediyorum diyor ve onu da fakirlere dağıtıyor. Arkasından işte kardeşim diyor 1000 dinara kıymetli eşyalar satın aldı, hizmetçiler tuttu, ben de bununla cennetteki işte hizmetçilere nail olmak istiyorum, cennetteki efendim nimetlere nail olmak istiyorum diyerek onu da Allah yolunda sarf etti şeklinde bir bilgi var. Tabii bir müddet sonra bütün mirası Allah yolunda sarf eden kardeş muhtaç duruma düşüyor. Halini arz etmek için kardeşinin geçeceği bir yol üzerinde oturuyor ve onu bekliyor. Kafir olan kardeş tabii bütün deptebesiyle, ihtişamıyla oradan geçerken o kardeşine, mümin olan kardeşine küçümseyerek baklıyor ve ne istiyorsun diye sorunca o da diyor ki şu anda ihtiyaç içerisindeyim, bana bir yardımın dokunur diye sana geldim diyor. Kafir kardeş işte biz diyor seninle büyük bir servet paylaştık, sen hissene düşen mirası ne yaptın deyince kardeş de kendi hissesine düşen mirasla Allah yolunda harcadığını, tasadduk ettiğini ifade edince kafir olan kardeş anlaşılan sen diyor bütün servetini fakirlere dağıtmışsın, git diyor sana asla bir şey vermem diyerek onu yanından kovuyor. Ve kardeşini malını Allah yolunda tasadduk ettiği için kınıyor. İşte bu ayet-i kerimede bu tabi bunlar İsraili bilgiler, yani bir hadis vesaire dayanan bilgiler değil. Tabi dediğimiz gibi yani bu görüşü kabul etmeyen müfessirler de var. Yani buradaki hayali olabilir ya da İsrail oğullarından olabilir. İlla bu şekilde anlatılan gibi olmayabilir. İşte ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman bu iki kardeşten birine, ki bunlar o kafir, nankör veya efendim dünyaya dalmış olana, içinde türlü türlü ağaçlar, yiyecekler olan, efendim türlü türlü üzümler olan iki üzüm bağı vermiş. Bu ayet-i kerimede anlatıldığına göre her ikisinde etrafını, bu üzüm bahçelerinin etrafında hurmalarla donatmış ve bu iki bahçenin ortasından da bir su akıyor efendim ve efendim ekinler var bu bahçede. Yani böyle yeşil, türlü türlü üzüm, hurma vesaire gibi ekinlerin bulunduğu güzel bir bahçesi olduğu bu kimsenin ifade ediliyor. Bu 32. ayet-i kerimede. İşte devam eden ayet-i kerimelerde de yine bu bahçelerin, bu iki bahçenin başka ne özellikleri var, onlar anlatılacak.
Peki. Estaizu billah, bismillah. Kiltel cenneteyni atet ukuleha ve lem tazlim minhu şey'en ve feccarna hilalehuma nehera. Her iki bağda ürünlerini tam olarak vermiş, verimlerinde herhangi bir azalma olmamıştı. Bağların arasından bir de nehir akıtmıştık.
Evet, şimdi tabii aynı zamanda bu iki bağın, iki bahçenin çok verimli olduğu anlaşılıyor. Hani ziraatla uğraşan insanlar, tarımla uğraşan insanlar bilirler. Yani bazı bağ olur, bahçe olur, arazi olur ama verimsiz olur, kurak olur, çorak olur. Veya işte zaman zaman bir takım dolu düşer, şu olur, bu olur. Mahsul her zaman güzel olmayabilir. Ancak bu iki bağın mahsulünün bol olduğu ve mahsulünü tam olarak bol bol verdiği, veren iki bahçe olduğu, efendim hiçbir şeyi eksik vermeyen bol mahsullü bahçe olduğu veriliyor. Çünkü dediğimiz gibi zaman zaman bahçelerde, bağ bahçe işlerinde bazen bolluk olur bir sene, bazen işte havalar iyi gitmez az olur veya işte toprak çok kaliteli değildir, zayıftır. Her sene bol ürün vermeyebilir ama bu iki bahçe her sene meyvesinin bol olduğu, bol bol ürün veren iki bahçe olduğu anlaşılıyor. Ve dediğimiz gibi bu iki bahçenin, iki bağın arasında da bir ve feccarna hilalehuma nehara, içinden bir su, bir nehir fışkırtmıştık. Dolayısıyla tabii özellikle su önemli ziraat meselesinde. Bu iki bahçenin arasında ırmağın, bir suyun olması da oradaki ürün ve mahsulün bol olmasının sebeplerinden birisidir. Tabii sıralama bakımından aslında bu bir nehrin fışkırtılması, iki bahçenin arasında bir bağın olmasının belki önceden zikredilmesi gerekirdi ama yani bu nehrin de ayrıca bir güzellik olduğunu ifade etmek üzere ayrıca bu iki bahçenin arasında bir nehir olduğu ifade ediliyor. Tabii dediğimiz gibi bol ürün vermesinde sulamanın da muhakkak etkisi var. Ancak bu bahçelerin o kadar güzel olduğunu, sulama bile olmasa bol ürün verebilecek durumda olduklarına işaret sayılmış. Nehrin daha sonra zikredilmesi, böyle bir değerlendirme de yapılmış. Yani netice itibariyle baktığımız zaman efendim bu bağın, bahçenin oldukça verimli, güzel bir efendim insanın dünya bakımından gönlünü açan hoş bahçeler olduğu bu iki bahçenin ifade ediliyor, anlatılıyor. Ve kâne lehû semar, ayrıca bu bahçenin 34. ayet-i kerimesinde başka gelirleri de vardı veya adamın başka gelirleri vardı şeklinde de anlaşılmış. Yani dolayısıyla böyle bir önümüzde bahçelerin, bu iki güzel bahçenin tasvirlerini görüyoruz, anlatımını görüyoruz.
Peki hocam, isterseniz 34. ayet-i kerimeye bir sonraki programımıza geçelim. Zira bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 34 ve 35'ten inşallah devam etmiş oluruz diyelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 30, 31, 32 ve 33. ayet-i kerimelerini hep birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.